Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun. Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Elhamdülillah. Öncelikli olarak ülkemize geçmiş olsun diyelim. İstanbul'umuza evet. Büyük geçmiş olsun diyelim. Rabbim beterinden korusun. Yani 23 Nisan'da herkes evinde otururken, çoğunluk evinde otururken tatil günü olması sebebiyle işte öğle saatlerinde bir sallantı, insanlar dışarı çıktı. Takip eden artçılar devam etti. Epey bir korku yaşattı. Ve hemen arkasından da tabii Türkiye'nin yine depremle olan imtihanı yoğun bir şekilde tartışılır hale geldi. Deprem ekonomisini konuşur hale geldik yeniden. Yani kentsel dönüşümler, yeniden yapılanmalar, güçlendirmeler. Uzmanlar bu artçı mıydı, öncü müydü, ilk miydi, son muydu? Üşümez soycular, işte görürcüler. Bir sürü şey çıktı ortaya. Bahsetmek ister misiniz depremle alakalı?
Bahsetmek zorundayız istemenin ötesinde çünkü.
Yani ilk konuşmayı depremle alakalı mı yapmak istersiniz?
Siz bilirsiniz o zaman ben düşüncelerimi paylaşayım isterseniz. Bir kere İstanbul ve Marmara bölgesi ekonomik açıdan bakıldığı zaman neredeyse ekonominin üçte birinden fazlası nüfusunda aynı şekilde bu bölgede yaşıyor. Yani Türkiye'nin üretim merkezi, hizmet merkezi. Dolayısıyla ve ulaşım yolları işte Karadeniz'e çıkış giriş. Dolayısıyla en kritik bölgesindeyiz ve böyle bir deprem yaşadık. Bu Maraş depreminde yoğun olarak gündeme gelen bir şey. Özellikle İstanbul'da da eski binaların yenilenme problemi vardı. Hala var. Ben İstanbul'a yerleştiğim zaman daha doğrusu 80'li yıllarda Kumkapı'da şeyler açıktı. Kum geliyordu, deniz kumu ve inşaatlar onunla yapılıyordu. Tabii öncesi de var. Dolayısıyla o binaların değişme gereği var, yeniden yapılma gereği var. Kentsel dönüşüm gündemde, ancak kentsel dönüşüm ağır aksak gidiyor. Çünkü belediyelerle merkezi otoritenin bir işbirliği yapması gereken bir alan. Ama bunun yanı sıra bina yenilemeleri devam ediyor. Özellikle şehrin eski bölgelerinde işte Üsküdar, Kadıköy, diğer karşı tarafta da aynı şekilde. Bunlar kentsel dönüşümde engelleyen gelişmeler bir taraftan. Belki yeni bölgelerde inşaatların yapılması gerekiyor, banliyö şeklinde. Ama bunların hepsi gündemde. Dünya Bankası'nın bir araştırması dikkatimi çekti. Yaptığım açıklamalardan Türkiye'nin depremle ilgili konutlarını, yani depreme hazırlıklı hale gelmesi için 400 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç varmış. Sizce bu kaynak kaç yılda hazırlanabilir?
Ya şimdi Kahramanmaraş dikkate aldığımızda, oradaki rakamları dikkate aldığımızda, yani kaynağın olması tek başına yetmiyor. Bu çok uzun bir süreç. Yani şu an siyasete kurban edilmiş bir sürü söz var. Gerçekliği, vaatlere de işte siyasi manevralara kurban ediyoruz. Yani bu şehrin ve bu bölgenin dönüşüme ihtiyacı var. 400 milyar dolarlık kaynağın oluşturulması, yani buna yönelik baktığınızda dünyada farklı şeyler olan işte kalkınma yatırım bankaları, yani kar amacı gütmeyen bu tip projelerde, bu tip dönüşümlerde kaynak sağlayabilecek imkanlar var. Yani kaynak konusunda ben o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Sadece bunların yapımıyla alakalı ve bunların doğru projelendirmede, yani herhangi bir suistimale kurban gitmeden, gerçek maksadına uygun bir şekilde doğru ellerle, güvenilir ellerle yapılmasıyla alakalı bir mevzu var. Ve bizim işte siyaset burada devreye giriyor. Çokça siyasetle alakalı şeyler konuşuyoruz. Ama olay icraata gelince işte mahalli idareler mi yapacak bunu? Merkezi hükümet mi yapacak? Kim koordine edecek? Kim kiminle ne yapacak sorusunun cevabı klasiktir. Gene biz aynı noktaya geliyoruz. Planlamayla alakalı zaten ciddi bir problemimiz var. Bunu planlayamadık. Organize olma konusunda her zaman olduğu gibi bir, yani belli dönemlerde iyileştiğimiz oldu ama biz günü idare etme konusunda becerikliyiz. Çok becerikli bir toplumuz. Günü idare ediyoruz. Ama koordinasyondu, denetimdi, sonra tekrar planlamaydı. Yani o organizasyonun olmazsa beş faaliyetini yapmakta zorlanıyoruz. Onun için bence problem kaynağın kendisi değil. Bunun planlaması, koordine edilmesi, organize edilmesi. gibi hususlar daha önemli. Onu nasıl yaparız sorusunun cevabını bilmem, tartışmak icap eder. Yani ki şöyle bir gerçek var, yani şu Kahramanmaraş depreminde iyi organize olduğunda başka ülkeler için çok uzun yıllar alan şeyleri Türkiye yapabilme becerisini de göstermiş durumda. İşte bugün üretmiş olduğunuz problemin yarın çözümün yarın problem olmaması icap eder. İstanbul'a da yani bugün üreteceğimiz çözümlerin yarının problemi olmadan şehirciliği de düşünerek, özellikle şu an televizyonlarda, radyolarda, her ortamlarda tartışılan mevzu. Kentsel dönüşüm, evet tamam. Ama binayı daha önceden de biz bu programda da tartıştık. Aynı yerinde, aynı büyüklükte, hatta biraz daha büyüterek yapmak kentsel dönüşüm falan değil. Problemi katlayarak yapmak. Dolayısıyla ada bazlı, bölge bazlı. Yani şu an İstanbul'da bunun güzel uygulamalar var bunlar. Mesela Esenler'de, yani eskiden o bölgeye yakın bir yerde oturduğum için biliyorum. Yani Esenler inanılmaz değişmiş. Şimdi bunu siyasi söylemlere kurban etmeden iyi uygulamaları örnek alıp onları hayata geçirmemiz gerekiyor. 5 katlı, 6 katlı binalarla eskiden askerlerin olduğu yere şu an yaygın olarak kullanılıyor. Bunu hızlandırarak, biraz da kamunun gücünü de kullanarak. Yoksa öteki türlü şunu diyeyim. Ben geçen sene yıktım, yeniden yaptım. Razı olmam. Onun razılığına bakmayacaksınız. Çünkü bu binanın sağlam olmasının bir anlamı yok. Bu bina sallandığı zaman yan taraftakiler de hasar görebiliyor. Ya da yan taraftakiler...
Nizamsa.
Evet. Ki yani konuştuğumuz semtlerin tamamına yakın, işte Bağcılar'ı, Sultan Gazi'si, Gavsman Paşası, neresine baksan Fatih'i, yani en önemli bizim tarihi semtimiz,
Suriçi,
şehrimizin
özellikle
göbeği Suriçi. Orada bile bu sıkıntılar var. Dolayısıyla bunun yeni baştan eline alınması, ama şöyle yani siyaseten mevzi kazanmaya kurban edilmeden ele alınması gereken bir mevzu. Ama korkarım ki yani sarsıntılar kesilince gene bizim bu konudaki rahatlığımız devreye girecektir. Endişem o.
Ünsal Bey, şimdi bu özellikle bu bahsettiğimiz semtlerle ilgili inanıyorum Anadolu'da da benzer bitişik nizam yapılar vardır. Şimdi bu binaların yapıldığı zamanla şu an arasında bir 50-60 senelik bir süreç var. Şimdi ne değişti diye baktığımız zaman o zaman arabalar, bu kadar araba yoktu. Şu anda neredeyse her ailenin bir arabası, duruma göre 2 arabası var. Dolayısıyla yollar yetmiyor, arabalar park edecek alanlar yok. Yani İstanbul özelinde özellikle deprem çalışması yapılırken bunun ulaşım sistemi, toplu taşıma sistemini kastediyorum. Ondan bağımsız düşünülmesi mümkün değil. Belki bu bina yenilemeleri devam ediyor ya, bina yenilendiğinde artık orada yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Ama yine arabanızı park edecek yer sorunu var, yoldan geçecek yolların darlığı sorunu var. Bu sorun ulaşımla beraber dikkate alınmalı diye düşünüyorum, bilmiyorum.
İşte planlama olay dönüyor dolaşıyor. Bütün şehrin planlaması, yeni baştan şehrin planlaması, ki bununla alakalı geçmişte özellikle yapılmış, yani şehir plancılığı anlamında İstanbul'un planlamasında hem yabancı uzmanlardan hem yerli uzmanlardan yararlanılmış çalışmalar var. Hatta böyle şey, örnekler anlatılır, işte 60'lı yıllarda gelmiş şehir planlayıp sonra bir de 80'li yıllarda gelip siz ne yaptınız bu şehri dendiğine dair hikayeler çokça anlatılıyor. Ona gerek yok, kendi gözümüzün önünde oluyor zaten. Yani 80'li yılların başında, daha doğrusu 70'li yıllardaki o göç dalgası şehrin çeperlerinde, kenar semtlerde insanların işte önce 100-150 metrekarelik arsa alıp sonra kendilerinin önce bir kat çıkıyorsun, işte inşaatın filizlerini boşta bırakıyorsun. 5 sene sonra onun üzerine bir daha koyuyorsun. 10 sene sonra bir daha koyuyorsun. Ya akıl var, mantık var. Hiç ara vermeden yaptıklarında bile o oksitlenmelerde veya doğru şey yapamadıysan, ki o zaman işte düz demir vardı. Beton santralleri,
evet,
yoktu. Elle karılırdı.
Demir yoktu.
Elle karılırdı biliyorsun. İnsanlar tenekelerle taşırlardı yukarıları şeyi.
Evet.
Dolayısıyla bunları görüp yeniden o şehir plancılığının ortaya konması gerekiyor. Planlama olmadığı zaman bunların hepsi boş. Yani şu an bakıyorum mesela yeni semtlerde, yani yeni gelişen semtlerde, evet yani şehir planlaması güzel görünüyor. Ama altyapı yok. İnsanlar, orada yaşayan insanlar, yani gelip şehirde hangi işte çalışacaklar? 1,5-2 saat, minimum 2 saat yollarda geçiyor. Şimdi ben bankacılık yaptığımız dönemlerde hatırlarsınız, o dönemde yurt dışı muhabir ilişkilere bakıyordum ben. Yani neredeyse her ayın bir haftası yurt dışındaydı. Özellikle mesela bu anlamda Avrupa, özelinde de Almanya beni mesela çok şaşırtırdı. Bankacılara randevulaşmışız. Hamburg'da buluşacağız. Biz buradan uçağa bininceye kadar o kişi de Hamburg'a 1,5 saatlik mesafede bir şeyde oluyor. Banliyö'de oturuyor. Trene atlıyor ve oradaki müthiş işleyen o tren, evet, mekanizması. Yani biz oraya indiğimizde bankanın orada küçücük bir ofisi vardı görüşmek için. Ana, çünkü şeyden çalışıyorlar, uzaktan çalışıyorlar. Yani büyük şehirlerde devasa ofisler,
o bizim plazalarda değiller.
Değiller. Orada toplantımızı yapıyoruz. O trenine biniyor, yerine dönüyor. Biz işte otellerde başka görüşmeler yapacağız diye uğraşıyoruz. Mesela oradaki onun ister istemez hayranlıkla izliyorsun. Diyorsun ki ya nasıl güveniyorsun? İşte 2 saat, 3 saatlik mesafede bize tren hiç aksamaz ki diyor. Zaten onun da problemi şu. Bir dakika geciktiği zaman psikolojileri bozuluyor. Dolayısıyla planlama o kadar değerli, o kadar önemli ki. Biz de şimdi şehirler yapıyorsun. Yani bakıyorum geçen işte. Bu Başakşehir, Bahçeşehir bilmem ne. Yani. Evet, toplu taşımayla alakalı altyapılar ki temel problemdir yani İstanbul'da. Özellikle bu metro anlaşılmadı hiçbir zaman. İşte yapıldığında da daha sonra neyse o konulara girmeyelim. Farklı şeylere aynı anda en çok metro yapılan şehir deniyor. Hani nerede? Bizim Ataşehir'deki metro nerede? Bitti mi?
Bitmedi maalesef.
Koca finans merkezine taşıdık oraya.
Evet.
Ne yapıyor? O akşamları oradaki o servisler.
Sabah da aynı.
Akşam sabah.
Akşam sabah.
Hiç trafik kilitlememesi gereken geniş yollar hınca hınca.
Kulelerin hepsi dolu değil. Merkez, evet, Bankası henüz gelmedi. Bu tren mevzusuna çocukluğumda hatırlıyorum Ünsal Bey. Bir komşumuz Almanya'ya çalışmak için gitmişti. Ondan duydum. İlk gittiğinde gideceği yeri bilmiyor. Yani yabancı da zaten hiç yok şey olarak. Ona ineceği yeri saatine bakarak şu saatte durduğu yerde ineceksin demişler. Adam öyle gitmiş yani.
Evet.
Çok enteresan gelmişti o yıllarda ve hala hatırlıyorum, üzerinden belki 50 küsur sene, 50-60 sene geçti yani.
Dolayısıyla birilerine böyle güzellemeler yapmak yerine dönüp kendimizin nerelere atladığımızı, yani iyi yaptığımız şeyleri tabii ki takdir edelim. Şükredelim iyi yaptığımız şeylerden dolayı. Fakat bir gerçek var, biz uzun soluklu bakmıyoruz. Günübirlik bakıyoruz ve kısa erimli, kısa vadeli kazançları her şeyin önünde görüyoruz. Bu zihniyetimiz değişmediği sürece biz bunu depremde de yaşarız, ekonomide de yaşarız, her yerde yaşarız. Kaldı ki yani bu işin bir ötesi ekonomiyle alakalı, işte şu an yaşadığımız hadise. Bugünlerde ne konuşuluyor? Acaba ikinci acı reçete gelir mi? Zaten şirketler çok ciddi maliyetlerden dolayı çok ciddi sıkıntıların yaşadığı bir dönemde tam böyle kaynağa ulaşma ihtimalleri görünmeye başladı. İşte Haziran, Temmuz gibi daha makul maliyetlerle, %30-35'li maliyetlerle kaynağa ulaşılır. İşte enflasyonun da onun bir tık altında olduğunu düşündüğünde tekrar çarklar aynı hızla dönmeye başlar dediğimiz ortamda işte yani ülkede artık yolsuzluğa yolsuzluk diyemiyorsun, hırsızlığa hırsızlık diyemiyorsun. Herkes o kadar şey yapmış ki, kamplaşmış ki artık yani objektif kriterlerle ya gerçekten olanın ne olduğunu bile anlamıyorsun. Çünkü kimse ona müsaade etmiyor. Herkes benimki, seninki diye yola çıkıyor. Yani bunun ödettiği bedel çok ağır ya. 50 milyar dolar 1,5 evet, ayla yaktığımız rezerv. Yani dolayısıyla kolay birikmiyor ama çok kolay yanabiliyor bunlar. Bunları yan yana düşündüğümüzde asıl problem işte enflasyonla alakalı düşmeye olan inançta bir gerileme var. İsterseniz buradan oraya geçelim. Çünkü deprem konusunda yani konuştuğumuz her şeyde sanki birilerini suçluyormuş gibi tabii. Önce kendimize bakalım. Yani fakat şunu gördüm ben. Özellikle ilk gün şeyleri de yansıdı. Bilet fiyatlarında yansıdı biliyorsunuz. İstanbul'da inanılmaz bir boşalma oldu. 800 lira olan biletlerin 9 bin liraya kadar çıktığı ve bütün karayollarına yani bazı semtlerin giriş yolunda hiçbir araba yokken çıkış yolu hınca hınç dolu olduğunu görüyorsunuz. Ve özellikle Anadolu'ya doğru gidildi. Buradan da şu anlam çıkarılabilir. Yani her birimizin bir gün İstanbul'da bir şey olursa gidelim diye yani her birimizin de imkanı olanlar için söylüyorum. Gideriz diye böyle atıl, rezervde beklettikleri, boşta beklettikleri bir sürü değer var. Bu da gene, evet, bir planlama, oturup değerlendirmesi gereken bir başlık. Bilmiyorum ya. Yani baktığında potansiyeli inanılmaz. Harcama gücüne, satın alma gücüne baktığınızda 3 trilyon dolarlık bir ekonomi Ama gayri safi yurt içi hasılaya baktığınızda 1 trilyonun birazcık üzerindeyiz. Yani gayri safi yurt içi hasılaya göre 3 kat refah içerisinde yaşayan ama giderek gelir dağılımı bozulan bir ekonomi. Enflasyonla alakalı da bu adaletsizliği perçinleyen bir şey olacak. Onu biraz konuşalım isterseniz. Ne
yani diyorsunuz? Şey mi demek istiyorsunuz? Milli gelir aslında kişi başı milli gelir, kişi başı gelir çok daha yüksek diyoruz.
Satın alma paritesine baktığında biz 3 kat refahlı yaşıyoruz aslında.
Evet. Şimdi enflasyondan başlayacak olursak Merkez Bankası'nın tahminleri açıklandı. Hane halkı %59,3 enflasyon tahmini. Reel sektör %41,7. Piyasa ise %25,6 olarak tahmin ediyor. Şimdi bakıldığında hane halkıyla piyasa katılımcılarına bakarsak ne dersiniz? %100'ün üzerinde bir fark var. Bu da algıda özellikle davranışsal iktisat açısından çok önemli mesajlar veriyor.
Ya çok net söylediği şey şu, elle para geçerse hemen bir mala bağlı. Evet. Çok net söylemiş olduğu mesaj bu. Yani faizin yüksek olmuş olması özellikle paradan para kazananlar açısından inanılmaz bir güç. Yani bir mala ihtiyacı yoksa, bir kişinin işte eve, arabaya, beyaz eşyaya, diğer vesairelere ihtiyacı yoksa yapacağı şey paradan para kazanmak için o yöntemin, yani yüksek faizin olmasını tercih edecektir. Ama öbür taraftan yani elindeki parayla tasarruf olmayan, ev, araba ya da bir şeye tasarruf edip bir şeye dönüştüremeyen insanların da yapacağı tek bir şey var. Zam gelmeden konforunu arttıracak ya da ötelediğin harcamalarını yap. Hatta şey gerek yok, elindeki paraya bile gerek yok. Yani bugün kredi baştan, kartıyla yapıyorsan evet. Dahi kredi kartıyla git alışverişini yap. Nasıl olsa ona zam gelecek. Kredi kartını eğer taksitlendiriyorsan ya da bir şekilde finansmana kurban ediyorsan onun mala gelecek olan zamla senin ödeyeceğin finansman 3 aşağı 5 yukarıdır gibi bir algıyı ister istemez getiriyorlar. Siz zannedersem kredi kart harcamaları ve kredili mevduatla alakalı bir şey söyleyeceksiniz.
Kredi kartı harcamaları 2 trilyonun üzerine çıkmış bakiye olarak. Yani bakiye içerisinde derken hem vadelendirilmiş hem de harcanmış ama henüz bankaya ödenmemiş rakamları ifade ediyor. Bunun yanı sıra kredili mevduat hesapları var biliyorsunuz.
Evet.
Yani mevduat hesabınızda ihtiyacınız olduğunda kredi borç verebiliyor size belli limit dahilinde. Dolayısıyla bu iki kalemin son günlerde öne çıktığı görülüyor. Tabii buna bakarken özellikle bankacılık sisteminde işte reel sektörle ilgili bankaların büyüme ile ilgili bir sınırlama söz konusu ve artan faiz oranının işletmelerin ihtiyacına yöneldiğinde şu anda 46 olan çok daha yüksek bir oranla onlara yansıyor aradaki marjlar nedeniyle. Acaba algı olarak tabii alt detaylarını bulmak için çalışmaya gerekiyor ama sanki bireyler yanı sıra küçük işletmelerde veya ticaretle ya küçük işletme derken KOBİ'ye yaklaşabilir rakamlar çünkü yüksek limitli kredi kartlarını biliyoruz. Bu dönemde bankalardan temin edemedikleri kaynakları veya ihtiyaçlarını kredi kartı ve kredili mevduatı kullanarak karşılıyorlar diye yorumlayabiliriz.
Yorumdan çıktı, doğruluk mesafesine geldi. Yani istisnasız her yerde yani kredi kartlarının özellikle vakti zamanında belli bankalar o konuda gerçekten kendi adlarına iyi pozisyonlanmışlar. Yani kart limitlerini geniş tutmuşlar. Diğer bankalara bir anlamda hayat alanı bırakmıyor. Orada mesela şunu görüyorsun. Bir şey almaya gittiğinizde kredi kartınıza işte 300 bin lira, 400 bin lira çekebiliriz diyor kredi kart limitiniz varsa. Şimdi daha önceden mesela satış yapan birisinin bir de kredi kart komisyon oranlarını düşündüğünüzde yani POS komisyon oranlarını düşündüğünüzde orada ciddi bir şey var. Yani onu da absorbe edecek şekilde yeter ki mal satılsın deyip müşterisine öneride bulunuyor. Müşterinde kart limiti varsa bakıyor şöyle bir ay ötelediğimde %3, %4 eğer avantaj sağlayacaksam ya da işte belli dönemlerde geçenlerde işte bir araba şeyi vardı. Önümüzdeki hafta %5 zam gelecek alın. Ya işte paramızı tedarik edemedik işte biraz eksiğimiz var. İşte kredi kartınız da mı yok? Yani bu kadar limitli kredi. Yani önemli değil yani. Burada çekeriz diyor. Siz onun şeyini ayarlarsanız diyor. Yani en azından %4-5'lik zammı ödemezsiniz. Eğer öbür taraftan da imkanınız el verecekse, yani bir yerden para bekliyorsanız imkanınız el verecekse herhangi bir maliyete katılmayın. Şimdi cezbediyor insanı. Ya burada %5, %10 işte zam gelecek olan ama psikolojisi bunu neyi getiriyor? Harcamaların öne alınmasını getiriyor. Harcamalar öne aldığınız zaman işte enflasyon işte ve bu ürünlerin önemli bir kısmı ithal.
Evet.
Yani kurun da düşük olması burayı cazip hale getiriyor yani. Yani biz ne yapıyoruz? İşte Almanlara, Çinlilere vesaire vesairelerin ekonomilerini büyütmek için el birliğiyle hep birlikte çalışıyoruz. Orada bankacılık açısından söylemiş olduğunuz bir şey var. Özellikle kurumsal kredilerin belli bir oran üzerinde büyümemesi, büyümesiyle alakalı sınırlamanın getirilmesi kaynağa ulaşım noktasında, yani para var ama kaynağa ulaşım noktasında enflasyonla alakalı mücadelenin gereği olarak bir sınırlama var. Yani böyle birbirini acayip sıkan, boğan bir mekanizmaya doğru gidiyor. Yani bir bütün fotoğrafa bir bakmak icap eder. Yoksa kendi kendimize, yani bir taraftan istihdamı sağlamaya çalışırken bir taraftan işletmelerin çok ciddi sıkıntıya girmesine sebep olabiliriz. Az önce söylemiş olduğunuz da esnafın bulduğu çok pratik bir çözüm. Uyguluyorlar da bunu.
Evet. Tabii geçen haftaki faiz artışı kredi kartı faizlerini Merkez Bankası belirliyor. Henüz o belirleme yapılmadığı için oraya yansımış da değil. Onun da etkisi küçük de olsa o da etkiliyor diye düşünüyorum.
Ya orada zaten sürekli kredilendirme sarmalına giren insanların Allah yardımcısı olsun çıkabilme şansı yok.
Evet.
Yani %40'ını ödeyip geri kalan %60'ı aylık kaç? 4 mü? 5 mi? Kaçla
İşte son rakamı artacak tekrar.
Yani dolayısıyla bunlar nemalandırıldığında o sarmala girmiş olan birisinin hele kart limiti yüksekse, hele bir de kontrolsüz bir şekilde kullanılmış bir borç stoğu oluşmuşsa onu yönetmek gerçekten zor. Ama diyorum ya şu an herkes günübirlik bakıyor. Uzun vadeye baktığımızda bundan reel sektörde zarar görür, bireyler de zarar görür, bankacılık sistemi de zarar görür, herkes zarar görür. Bizim bu enflasyonla mücadele konusunda ikinci acı reçete gibi bir yani söylem var. Akademisyenlerden bazıları dillendiriyor bunu içeride ve dışarıda. Yani ikinci acı reçeteye ihtiyaç duymadan bir an önce aklımızı devşirip şu siyasetin şeyini kurban etmememiz icap eder. Yani o kadar üzücü bir şey ki şu depremle alakalı.
Evet.
Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Bu açıklamayla alakalı muhalefet partisi diyor ki işte bilmem ne yapsaydınız da belediye başkanı içeri alın. Ya arkadaş ya şu an deprem gibi çok önemli bir mevzu var. Oradan da mı? Maalesef
oradan da. Maalesef.
Maalesef oradan da.
Yani akla ziyan bir durumdayız. Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı şey de biliyorsunuz. Amerika'da onların evet. Bir takım açıklamaları var. Onlarla ilgili hatta Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı bir sunum var.
Ondan siz bahsedin isterseniz ben onu şey yapmadım ama detaylara çok girmedim.
Enflasyon tabii açıkçası. Nereden nereye geldiği noktasında Mart 2024 ile Mart 2025 arasını gösteren bir şey var. Slaytlardan bir tanesi. Servislerde yani hizmet sektöründe %96,5'tan %56,3'e 40,1 puanlık bir gerileme var şeyde. Tabii bu gerileme enflasyonun seviyesi üzerinde tartışılan en önemli tarafta hizmet sektörü. Hizmet sektöründe istenen düşüş sağlanamıyor. Nedeni de özellikle önceki dönemde gelir dağılımının bozulmasından ötürü, yani belli bir kesim daha fazla zenginleşirken gene daha büyük bir kesim de fakirleşmiş durumda. O kesimde özellikle hizmet sektöründe, ki hizmet sektörü dediğimiz zaman işte oteller, seyahat, yeme içme gibi geniş kapsamlı bir sektör. Oraya yeterince onlar harcamaya devam ettiği için yansımadı. Dolayısıyla enflasyonun yüksek kalmasının başlıca nedeni olduğu ifade ediliyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu arada şeyle ilgili olarak da 56,5'dan 19,4'e gerilmiş eşyalarla ilgili enflasyon seviyesi son bir yılda. Toplamda da 70,4 ile 38,1 arasında bir değişim söz konusu. gıda ve alkollü içecekler hariç olarak enerjide de bir miktar yükselme var. 37,3'ten 42 olarak bunu Merkez Bankası'nın yaptığı sunumdan enteresan bulduğum şeylerden bir tanesiydi. Değerlendirme özellikle yabancılara konunun anlatılması açısından.
Yabancılar açısından baktığımızda yani o detaya girmeyeceğim ama şunu ben çok net görüyorum. Yani şu an çok enteresandır. Arjantin'deki enflasyonla mücadele konusunda kat edilen mesafeden sonra bu anlamda enflasyonun yüksekliği ve bunun ekonomiye olan hasarı konusunda maalesef biz listenin başındayız. Yani bunun için de çok önemli. Yani burada sadece orada özellikle yapılan Amerika'da yapılan görüşmelerde kaynak girişiyle alakalı. Şimdi kaynak girişini sağladığımızda eğer bu bize içeride yatırıma gitmeyecekse, yani geçmişte biliyorsun yurt dışından alınan sendikasyonlar falan çok yoğun bir şekilde inşaata ve otomotiv sektörüne gitmişti. Öyle bir yani paranın çok bol olduğu dönemde biz o halde etmiş olduğumuz kaynaklarla yatırım yapmadık. Yapamadık. Yani niye yapamadık? Çünkü o dönemde daha cazipti. Yani işte kur düşük, ithalat, insanların alıp satması daha kolay. İşte konut edinimiyle alakalı ihtiyaç var ya da yok. O dönemde çok cazipti. Yani 0.69'ların yani çok cazip fiyatların olduğu bir dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla o dönemdeki şeyi yakalayamadık. Ama şu an baktığımızda yani kaynak girişinde zorlanıyoruz. Dünyadaki konjonktür değişiyor. Orada sadece benim verilen fotoğrafta gördüğüm şey şu. Amerika ile yani bundan sonraki süreçte sanki daha uyumlu Biden döneminde yakalayamadığımız bir türlü kuramadığımız iletişimi her kademede yani Cumhurbaşkanı seviyesinden işte Merkez Bankası Başkanı ya da işte Hazine Maliye Bakanı seviyesine kadar geniş bir işbirliği olabilecek gibi bir görüntü var. Ama bunun karşılığında Türkiye'nin de jeopolitik olarak riskleri giderek artıyor. Yani özellikle bu son dönemde İsrail'in Türkiye'nin Suriye ile olan yakınlaşmasını biz burada bir hilafet istemiyoruz gibi cümlelerle dile dökmüş olmaları, daha önceden yine Amerika'nın Batı'nın kontrolünde olan IŞİD'in Bağdat merkezli bir hilafet açıklaması yapması. Yani bu hilafet korkusu önümüzdeki dönemde öyle ya da böyle çokça önümüze işlenip getirilecek mevzulardan bir tanesi. Bunun sadece yani İsrail'in bakmasından ne olur diyeceksiniz. Sadece İsrail'in bakmasından değil, mezhep çatışmasına sebep olacak. Şia, Sünni şeyi çatışmasında tetikleyecek bir unsur gibi sanki şu an hazırlanıyor, monte ediliyor gibi bir görüntü var. Yani jeopolitik riskler de bu anlamda hiç geri kalmıyor. Yani depremine geçince unutuyoruz ya da işte faizler artınca unutuyoruz ama gerçek olan bir şey var. Jeopolitik konumumuz da beraberinde bir sürü yönetilmesi gereken dengeyi gerektiriyor.
Evet. Bu arada sendikasyon dediniz. Ziraat Bankası 1.7 milyar dolarlık bir sendikasyonu, yarısı euro ve dolar olmak üzere yeniledi. Bu da olumlu bir haber olarak zikretmekte yarar var.
O açıdan şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de özellikle en zor zamanlarda bile hem bankacılık sistemi hem kamu maliyesi yani borcuna karşı en ufak bir sıkıntı yaşamamıştır. Yani 97-98'de işte Rusya'nın moratoryum ilan ettiğini hatırlarsanız işte Uzak Doğu'da birçok şeyin işte Güney Kore'sinden Malezya, Endonezya'sı kadar herkesin etkilendiği bir ortamda biz en sıkıştığımız zamanlarda bile yani borcumuzun ödenmesiyle alakalı herhangi bir şey yaşamadık. Dolayısıyla bu anlamda şeyimiz iyi. Kredibilitemiz, reputasyonumuz iyi ama öbür taraftan baktığımızda işte bir maliyet de uzun vadeli olarak kolunuzu kanadınızı kırıyor. Bilmiyorum maliyetle alakalı bir şey görüyor musunuz ekranınızda?
Maliyetle alakalı.
Neyse önemli değil. Çok önemli değil ama çok düşük olmadığını herhalde tahmin edebiliyoruz.
Bu arada benim Amerika ile özellikle ticaretin artırılması fırsatı var önümüzde. Herkesin net olarak hem Amerika tarafı hem Türkiye tarafından gündeme gelen yani bizim dışımızdaki ülkelerin de açıklamalarından Türkiye'nin avantajlı olabileceğini söylüyorlar. Hatta Ticaret Bakanı'nın Amerika'ya bir seyahati var. O seyahatte %10'luk verginin bile aşağı çekilmesi yönünde bir talebinin olacağını ifade etti. Şimdi size enteresan bir soru sormak istiyorum Ünsal Bey. Şimdi 80'li yılları yaşadık. O dönemde ihracatın özellikle ekonominin gündemine gelmesi gelmişti ve oldukça sıcak ve popüler idi. Hatta bu dönemde ortaya çıkan yine mevzuatı da sağlanmış olan dış ticari sermaye şirketleri vardı. Şimdi Amerika'ya yapılacak ihracat ve ticarette bizim üretim ölçeklerimizin firma bazında olanı kastediyorum. Onların ihtiyacını karşılayacak seviyeden uzak olduğunu ifade ediliyor. Dolayısıyla buradan hareketle özellikle sanayi şirketlerimizin belli büyüklükteki siparişleri karşılayabilmek için sanki bir araya gelip ortak hareket etmeleri, işbirliği yapma ihtiyaçları, zorunluluğu var belki de. Bu gibi yani bu dış ticari sermaye şirketleri oradan aklıma geldi. Yani ihracatı bilmeyen veya kolaylaştırıcı bir mekanizma, hatta teşvik de edilmişti bir takım ihracat primlerinin ödenmesi açısından. Böyle bir yapıyı oluşturulabilir mi, ne dersiniz? Veya bugünün koşulları uyuyor mu o tür bir çalışmaya?
Bu böyle soruyu, ilginç bir soru soracağım dediğine göre sizin bir fikriniz vardır. Siz bir girizgah yapın, ben de arkasından geleyim.
Karar veremedim Müsal Bey. Siz, çünkü artık Türkiye...
Pozitifleri ve negatifleri sayın.
Şu an o zaman hiç bilmediği, firmaların hiç bilmediği bir olaydı ihracat.
Evet.
Sadece ithal edilirdi. Ve üretimimizde hatırlarsanız telafi edici politikalar vardı. Yani ithal ettiğiniz bir ürünü ülkede üretebilmek en büyük şeydi. Dış satım söz konusu değildi. Ama şimdi baktığımız zaman ülkemizin her yerinde kim bir üretim yapıyorsa artık dil problemi falan da büyük ölçüde çözüldü. Bankalar sistem biliyor, firmalar ithalat ihracat konularına hakimler. Her yerde pazarlama güçleri var. Dolayısıyla herkes yani teknik olarak bir ihtiyaç olduğunu yok, böyle bir ihtiyaç düşünmüyoruz. Ama işbirliği noktasında devlet bir mekanizma kurup yani özellikle o dış ticari sermaye şirketlerinin bu ihracat primlerindeki avantajı gibi yine bir vergi avantajı olabilir, uygun maliyetli kaynak sağlamak olabilir. Aklıma bunlar geliyor ama çok da kolay görünmüyor.
Şimdi kolay görünmüyor, bir kere bir realite. Yani biz özellikle dünyaya ihracat yaparak büyüme konusunda bir dönemde, hatta bu yeni Türkiye modeli diye bir şey vardı hatırlarsanız, o dönemde çokça da eleştirilmişti. Yani Çin'i örnek alarak bize Çin'in avantajları bizde yokken Çin'i örnek alarak sadece ihracatla nasıl büyüyeceğiz diye eleştirilen oldu bir dönemde. O çok fazla sürmedi. Yani ihracata dayalı bir büyüme politikası, salt ihracata dayalı bir şekilde yürütme şansı yok. Çünkü içeride çok yoğun kuvvetli bir talep var. Şimdi aklın yolu bir. Eğer içeride siz para kazanabiliyorsanız dışarıya niye yönelirsiniz? Yani şu an firmalara baktığımızda en büyük avantaj şu, özellikle sanayi kuruluşlarında ihracata yönelmelerinin temelinde tahsilatla alakalı bir avantajın olması var. Yani ister bunu belgeli olarak, yani bir akreditif karşılığında alın. Yani alacağınızın bu tahsil edilme süresiyle alakalı avantajlar, ama onun bir hazırlanması ve sevk süreleri var. Orası işletme sermayesi ihtiyacını gerektiriyor. Ama özetinde şunu söyleyeyim, yani ihracat çok önemli bir kalem. Ama bunu sadece teşviklerle büyütmenin zararlarını gördük işte. Hayali ihracatları, size zannedersem kaygılarınız, korkularınız biraz oradan geliyor.
Evet.
Yani işi biraz dolambaçlı yaptığınızda, bu dolambaçlı yaptığınızı dolanmaya çalışan insanlar türüyor ya da mevzuattaki boşlukları bilip oradan hemen hızlı bir şekilde yenisi düzenleneceği kadar çok ciddi kayıpların olduğu zamanlar yaşanıyor. Şu bir realite, bir kere göreceli olarak bizim avantajımızı kaybetmememiz lazım. Yani özellikle bu ticaret savaşında Amerika'nın Çin'e biçmiş olduğu rolden sonra, yani Avrupa gibi devasa sanayi kuruluşları olan yapılar bile tir tir titrerken bizim yani hiçbir şey olmaz, biz buna adapte oluruz mantığıyla yaklaşmamız doğru değil. Dolayısıyla bizim bu anlamda ihracatı kuvvetlendirecek, az önce sizin söylemiş olduğunuz Amerika ile daha büyük ticaret hacmine ulaşmak, oranın önemli tedarikçilerinden bir tanesi olmak, yani ana tedarikçi olmak mümkün değil Amerika gibi bir ekonomide, ama önemli tedarikçilerden bir tanesi olmak, orada iş yapabilmeyi becermek çok önemli. Burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Özellikle Amerika'da olup da Türkiye'den oraya götüren insanların şöyle bir şey. Bizim firmalarımız çok hevesle geliyorlar. Bir konteyner, iki konteyner mal gönderdikten sonra arkasını getirmiyorlar. Çünkü Amerikan şartları biraz daha farklı. Bakış açısı biraz daha farklı. Bizim alışık olduğumuz piyasalardan daha farklı. Ama biz burayı yeniden keşfetmek zorundayız. Yani bilmiyorsak öğreneceğiz. Biliyorsak da oranın şartlarını. Çünkü dünyada şu an tek başına işte Amerika görüyorsunuz yani. Bir cümle kuruyor. Piyasalar allak bullak oluyor. Sizin notlarınızda yok zannedersem. Trump'ın Fed Başkanı Powell'la alakalı açıklamaları. Yani bir hafta içerisinde sadece o açıklamaları şöyle yakından bilen birileri, geçenlerde birisi onun esprisini yapıyor. Yani önceden diyor şöyle saçını tarasa ben Powell'la alakalı olumsuz bir şey söyleyeceğim deyip elindeki malı sat. Sonra işte ben bunu telafi edecek cümle kuracağım al diyenin %20-25 gibi para kazanma ihtimali var. Ve acaba burada bir manipülasyon var mı? Bu ciddi ciddi tartışılır hale geldi. Dolayısıyla yani böyle bir ortamda bizim hem yani tek bir piyasaya değil, biz burada işletmelere danışmanlık yaptığımız dönemde özellikle en büyük gördüğümüz risklerden bir tanesinde bir müşterinin toplam portföy içerisinde belli bir oran üzerinde yer alması. Bu oran bazen %20'dir, bazen %30, %40'lara kadar çıkar. Ama tek bir müşterinin sistemden çekilmesi halinde ya da o müşterinin sıkıntıya girmesi halinde vereceği hasarı işte risk matrisinde hesaplayıp bir yerlere koymak gerektiğini söylüyoruz. Bu sadece firmalar için değil, ülke için de geçerli. Yani siz sadece Amerika'ya çalışırsanız işte Amerika şey ilişkisinde işte Vietnam Amerika'ya çalışıyordu. Meşhur şeyden sonra Tayvan Amerika'ya çalışıyordu. Gördünüz yani. Yani dolaylı olarak oradan Çin'le bir bağlantı kurulabilir düşüncesiyle Tayvan için değil ama diğerler için hemen vergiler aldı başını yukarı gitti. Dolayısıyla riski bir sepete toplamamak icap ediyor. Buyurunuz.
Şimdi bu tarifelerle ilgili Avrupa Birliği'nden de bir açıklama var. Amerika ile onlar da tarife konusunda bir mücadele içindeler.
Lagarde'ın açıklaması.
Yani evet diyor ki eğer Amerika almıyorsa Çin'den biz alırız. Maliyetlerimiz düşer. Dolayısıyla fiyatlarımız düşer. Enflasyonu da çözmüş oluruz diyor. Bu bir ironi midir? Ne dersiniz?
İçinde gerçeklik payı olan bir ironidir. Ama yani gerçeklik payı var. Şimdi baktığımda bakın Çin'in şu an enflasyon oranı -0.10. Çin. Bakın Çin dediğiniz şey yeraltı kaynaklarında dünyaya bağımlı. Yani ham maddede dünyaya bağımlı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ve enflasyon oranı -. Şimdi ona en yakın olan Euro bölgesine baktığımızda yani bahsettiğimizde 2.2 enflasyon oranı var. Amerika'nın 2.4 enflasyon oranı var. Bu yıllık bazda söylüyorum. Şimdi buradan baktığınızda evet maliyetleri yani iyice dibin dibi maliyetlerle çalışan Çin yani Avrupa'nın Lagarde'ın söylemiş olduğu şey doğru. Burada yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Özellikle Amerika ben sizi korumaktan yoruldum artık kendi savunma sisteminizi kendiniz kurun elinizi cebinize atın falan derken aslında çok da tehlikeli bir yere doğru kayıyor. Yani gerçekten Avrupa çantada keklik, işte Çin'i Rusya'ya sıkıştırayım oradan bir şey elde edeyim derken Avrupa'yı kaçırabilir. Ki yani baktığınızda Amerika'nın kökeni özellikle İngiliz sömürgeciliğinden dayandığı için ya yani orada da farklı bir akıl çalışıyor diyebiliriz yani çok rahatlıkla. Bu söylenen ironinin yanında bir gerçeklik payı da var.
Silahlanmış bir Almanya zapt edilebilir mi?
Ya zapt edilir. Herkes zapt edilir. Yani şu an Almanya diğerlerine açık ara öndeyken teknolojik anlamda orada bile zapt edildi. Çünkü yani şöyle insan kendine güç görünce insanlar, işletmeler ve organizasyonlar akla ziyan işler yapabiliyorlar. Yani hem doğuyu hem batıya dünyanın her tarafına saldırarak mesafe kat edemezsiniz. Şu anki teknolojiyle o şans giderek de azalıyor zaten. Fakat bir taraftan da özellikle uzayı kontrol etmenin avantajları var. Özellikle bu uydu teknolojisiyle beraber başka bir boyuta geçiyoruz. O da yani savunmacı birilerinin konusu bizim konumuzdan ziyade.
Zamanımız azaldı. Döviz, altın, borsa hangisini konuşmak istersiniz?
Yani hepsiyle alakalı söylenecek bir şey var. Borsa şu an can çekişiyor. Çünkü yani şeyler, haberler bu anlamda çok iyi gelmiyor. İyi gelmediği için de işte 9300-9400 aralığına sıkıştık kaldık. İlave para girişi yok. Farkındaysanız bugünlerde halka arzlarla alakalı da bir sessizlik var. Çünkü böyle bir piyasada halka arzı yapıp başarılı olamama ihtimali söz konusu. Onun için şu an pozisyonu olanlar pozisyonlarını muhafaza edecekler. Yeni pozisyon buradan alınır mı sorusunun cevabı daha kuvvetli mesajların gelmesi gerekiyor ki ancak yeni pozisyon alınsın. Öbür tarafta
borsa ile ilgili bir şey var Ünsal Bey. Artık küçük yatırımcı çekildi. Sadece büyük varlıkları olan zenginler hareket ediyor borsada.
Evet, oyuncularla büyük varlığı olanlar karşılıklı birbirleriyle dans ediyorlar.
Bu iyi midir?
İyi değildir tabii. Yani sermaye piyasasının derinliği, gelişmesi, en küçük yatırımcının yani bir öğrencinin bile işte aylık kendisinden almış olduğu burs ya da neyse oradan bir kısmını sermaye piyasası aracında değerlendireyim diyebileceği seviyedeyse anlam ifade eder. Uzun vadeli bakıyor işte. Yani ileride üniversiteyi bitirdiğimde şu olsun bu olsun kabilin ama bizde şu an o değil. Halk arzlarının yoğun olduğu dönemde üniversite öğrencileri bir ara bir şey girdiler.
Evet, bayağı bir para
altına
kazandılar.
Hücum olarak yok, kazananların hepsi fazlasıyla giriverdi.
Yok harcamıştır.
Ya, harcamıştır. Ailelerden aldıkları paraları yani çok kazanacağız diye sonraki halk arzlarında bir kısmını verdiklerini ben fiilen şahidim. Ama en azından bir şeyler öğrendiler. Yani uzun soluklu bakmak gerektiğini biliyorlar. Brent petrolün 66 dolarla seviyesinde olması bizim açımızdan bir avantaj. Öbür taraftan sizin altınla alakalı söylediğiniz ki herkes bunu tartışıyor. Şu an enteresan bir şekilde Çin rezervlerini korkunç arttırıyor altında. Ama bir taraftan da Amerika sanki satıyormuş gibi bir görüntü var. Sabahleyin birisi bir yorum yapıyor. Tam de kimin olduğunu şu an zihnimde canlandıramadım. Şey diyor. Amerika elindeki altınları Çin, Hindistan gibi ülkelere satıp kendisi işte geleceğin varlıkları olan kriptolarla şekillendirmeye çalışıyor. Bu da bir kumar. Bu da bir oyun. Altın insanlık tarihi boyunca hep saklama aracı ve güvenli bir liman olmuştur. Dolayısıyla onun üzerinden full tutacak, tam tutacak bir şey. Buradaki en büyük tehlike bir başka rezerv paranın ortaya çıkması. Ticaretin dolardan bir başka para cinsine dönme ihtimali o zaman bütün hesapları allak bullak edebilir. Onu da öyle söylemiş olayım ama şu kesin özellikle ham madde fiyatlarında ciddi bir gerileme var. Geriye çekiliş var. Bu bütün şeylere bakmak mümkün. Yani doğalgazından işte metalik madenlere kadar hepsinde böyle bir geri çekilme var. Bunun çok iyi izlenmesi gerekiyor diye ben de orada süreyi gösteriyorsunuz değil mi?
Evet.
Ben de bunları söylemiş olayım. Bitirelim mi?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi daha programın daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce bu haftaki güncel olayları değerlendirmeye çalıştık. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.